Ayrım 7.
Fotoğrafta küçücük, yıpranmış bir kadın görülüyordu. Gözleri gri, bakışı durgundu. Ağzı umutla gülümsüyordu. Fotoğrafın karşı kıyısında, kadife astarın üzerinde altın yağlı zarflerle şu sunu yazılıydı. Daisy'den kartına. Saygıyla okudu bu adları. Birisi hiç görmediği babasını, öbürü de çok az tanıdığı anasını anımsatıyordu. Bununla birlikte anasının akıllı ve hüzünlü gözlerini hiç unutmamıştı. Hiçbir mezheple ilişkisi olmamasına karşın Saxon'un dindar bir görüşü vardı. Ama Tanrı konusundaki düşünceleri belirsiz ve bulanıktı. İçinden çıkamadığını kendisi de onayladı. Tanrı'nın ne olduğunu canlandıramazdı gözünde. Oysa bu eski fotoğraf somut bir görüntü sağlardı. O fotoğrafa baka baka çok şey anlamıştı ve daha anlayacağı çok şey var gibi gelirdi. Kiliseye gitmezdi. Tapınağı da, sunağı da oydu. Üzüntülü olduğu, ne edeceğini şaşırdığı, yalnızlık duyduğu zamanlarda o fotoğrafa başvururdu bir yol aramak, yatışmak, avunmak için. Tanıdığı genç kızlardan kendine ayrı gördüğü noktalar oldu mu, orada arardı kendi gerçeğini, o portrede kendini tanımaya uğraşırdı. Annesi de başka kadınlar gibi olmamıştı. Tanrı başkaları için neyse o da Saxon için aynı şeydi. Annesinin karşısında bulunduğu zaman içten olmaya, hiç kimseye acının hiçbir çeşidini tattırmamaya söz verirdi kendi kendine. Şu da var ki annesini gerçekte nice az tanıdığının, onun hakkında edindiği izlenimde varsayımın nedenli büyük payı olduğunun hiç ayrımına varmazdı. Bu anne destanını yaratıncaya dek uzun yıllar geçmişti. Acaba bir mit değil miydi aslında? Oh, hayır, olamazdı. Dolabın alt çekmecesini çekti, içinden eski püskü bir cüzdan çıkardı. Hafif bir eski zaman kokusu taşıyan aşınmış, sararmış, el yazmalı kağıtlar döküldü. Yarım yüzyıl önceki modaya uygun, nazik, süslü ince bir yazıydı. Saxon bir dörtlü yüksek sesle okudu. İlham perisi ezgiler düzmüş. Ölü harpından çıkarıp size tatlı yankılar kaybolup gider Kaliforniya göklerinde. Acaba ne meneşeydir bu ölü harpı dediği diye kim bilir kaçıncı kez sordu kendi kendini. Bilmiyordu, anlamıyordu anlamasına ya belli belirsiz anımsadığı o tapınılısı kadından üstün bir güzellik fışkırdığını da bilmiyor değildi. Bir süre öylece durup kaldı. Sonra ikinci bir tomar açtı. Bu tomar C.B.'ye yani Carlton Brown'a sunulmuştu. Bunun anası tarafından yazılmış bir aşk şiiri olduğunu bilirdi Saxon. İlk dizeler üzerinde durdu. Kenti bırakıp uzaklara kaçtım. Sırt çevirdim kalabalıklara. Yaşayan korunun içlerine daldım. Orada filizler uzanır, kibirli Afrodit'in çıplak göğsüne. Bakos'un başına tac olur. Asmalar, sarmaşıklar, Pandora ve Fiskiye çıplaklığını sergiler. Mermerin sessizliğinde. Bu dizeler de onun anlayabileceği şeyler değildi ama sözcüklerdeki uyumu anlıyordu. Bakos, Pandora, Fiske. Herhalde büyülü sözcükler olsa gerekti. Ne yazık ki annesi bu büyünün gizlerini kendisiyle birlikte mezara götürmüştü. Anlamıyordu bu tuhaf sözcükleri ama kim bilir ne anlamlar taşıyordu. Şaşılacak bir kadın olan annesi bunların ne demek olduğunu bilirdi elbet. Saxon üç adı eceledi ama onları dile getirmeyi göze alamadı. Kafasında onlara yüce, derin, anlatımı olanaksız anlamlar veriyordu. Sevgili annesinin rahatça dolaşabildiği başka bir dünyanın yıldızlı, parlak eşiğinde sürçüp duruyordu kafası. Son dizeleri güzel okumaya çalışarak birçok kez okudu. Acılı, kaygılı hayaletlerin dolaşıp durduğu ve kendisinin de yaşadığı bu dünyayı saran ışıl ışıl bir havayı simgeliyordu onlar. Kulağa hoş gelen bu gizemli satırlar arasında iletken bir tel vardı. O teli bir yakalayabilse her şey açıklığa kavuşacaktı, inanıyordu buna. O zaman Sara'nın keskin dilini de, ağabeyinin çektiklerini de, Charles Long'un sarkıntılıklarını da, Simon'un pataklamasındaki haksızlığı da, ütü tahtasının başında geçen bitmez tükenmez çalışma günlerini, aylarını, yıllarını da, her şeyi, her şeyi anlayacaktı. Kesinlikle içinden çıkamayacağını anladığı bir dörtlüğü atlayıp okumasını sürdürdü. Bir altın ürperti, hareler çizer kış bahçesinde. Alacakaranlığı bir opal ok deler. Su perisinin mermer göğsünü kızıla boyar batan güneş. Havuzun serpintisi bir mavi inci kondurur. Tanrıçanın boynuna bu inci de ay doğar. Sakson iç geçirdi. Ne güzel, ne güzel işte, o kadar. Şiirin uzunluğu ve anlaşılmazlığı yıldırdı onu. El yazmasını yeniden tomar yapıp yerine koydu. Sonra yine daldırdı elini çekmecenin içine. Ölünün anmalıkları arasında bir ipucu aradı. Bu kez krepon kağıda sarılı, kurdeleyle bağlı küçük bir paket çıktı. Kilisede ayin yapan bir rahip tavrıyla çözdü paketi. İçinde kırmızı satenden balinalı küçücük bir korse vardı. Bu model çok eskiydi. Kaliforniyalı İspanyollarca elle yapılmış olsa gerekti. Balinalar gerçek balinaydı. Uçlarında hala diri ve iç yağı kalmıştı. Doğrudan doğruya balina avcı gemilerinden değiş tokuş yoluyla alınmıştı. Siyah kurdeleleri, siyah kadife bağları, kıyısındaki danteleleri annesi kendi eliyle dikmişti. Sakson korseye baka baka düşlere daldı. Karmakarışık düşünceler saldırdı kafasına. Hayranlık duyuyordu bu küçücük giyim eşyasına karşı. Tıpkı insanların kendi yarattıkları tanrılara taptıkları gibi. Şu farklı ki tanrıların yeryüzünde yaşamaları şu korseciğin varlığı gibi gerçek değildi. Korse 60 santimetreydi. Birçok sefer ölçmüştü de ondan bilirdi. Kalktı, korseyi beline sardı. Hemen hemen uyuyordu bedenini. Giysilerini çıkardıktan sonra takarsa daha iyi uyuyacaktı besbelli. Anasına da uyardı elbette. Bu eski zaman kalıntısını görünce geçmişin gerçek olduğunu elle tutarcasına anlardı. Annesine benzerdi. Hemen hemen ölçüleri aynıydı. Yürekliliği, başladığı bir işi sonuna dek götürmekte gösterdiği inat, başkalarında hayranlık uyandıran bütün erdemler annesinden geliyordu. Zamanında o da çevresindekileri şaşırtmış olsa gerekti. Küçücük, nazik bir kadın olan annesi, o sağlam yapılı kalabalık öncü kolon ailesinin en genci, en minikleri hepsini yönetmiş, yetiştirmişti. Aklı, sağduyusuyla kendisinden 12 yaş büyük olan kardeşlerine söz geçirmişti çoğu zaman. Günün birinde küçücük ayaklarıyla yere basmış, Colusa'nın bataklı kovalarını bırakıp sağlam iklimli Ventura dağlarına yerleşmeye karar vermişti. Yaşlı Kızılderili'ye sözünü geçirmiş, tüm ailesine kafa tutmuş, villanın istediği adamla evlenmesi gerektiğini herkesi onaylatmıştı. Geleneksel kurallara da karşı çıkmış, Laura'nın uyuşuk, kötü huylu kocasından boşanmasını istemişti. Ama anlayışsızlık ve insanların zavallılığı yüzünden dağılmaya yüz tutunca, ailenin kollarını da yeniden ok edirmişti bir araya. Sakson, annesini barış isteyen ama savaşmasını da bilen bir kimse olarak görüyordu. Bütün eski öyküler geçti gözleri önünde. Olayların ayrıntıları birçok kez görmüşçesine netti kafasında. Oysa bu olayları hiç görmüş değildi kendisi. Ayrıntılar kendi düş gücünün ürünleriydi. Gerçekten ne öküzü bilirdi ne yaşlı Kızılderili'yi. Hele göçmen arabasını hiç görmemişti yaşamı boyunca. Yine de toprak peşinde koşan sonu gelmez Anglo-Saksonların topluluğunun doğudan batıya tüm ülkeyi geçtiğini 10.000 atın nallarından kalkan toz bulutlar arasından izledi. Benliğinin bir parçasıydı bu sahne. Çünkü bu gelenekle büyümüştü. Bu gerçeğin içinde onu baştan sona yaşamış olanların ağzından dinlemişti olup bitenleri. Açık seçik gördü arabaların oluşturduğu uzun kervanı, önden yürüyen bir deri bir kemik adamları, böğüren öküzleri ve onları dürtüp duran gençleri. Gücü tükenmiş hayvanlar üvendireyi yiyince kalkıyor ama biraz gittikten sonra ölü gibi yeniden yere yığılıp kalıyordu. Annesi de oradaydı işte. Bu topluluğun ortasında ince, narin ama zapt edilmez ve inatçı. 8 yaşındaydı o zaman. Göç sona ererken 9'unda olacaktı. Kişiliği oluşuyordu bu zor koşullar altında. Toprağın üzerinde bir yeri elde etmekte, tuttuğunu koparmakta daha o zamandan kararlıydı. Sakson Punç'u da gördü. Sert tüylü, tatlı bakışlı küçük av köpeği Punç'u. Uzun süre boyunca yakınmadan yiğitçe yürümüştü kervanın yanında. Sonunda toparlamaya başlamıştı ve o zaman herkes yüz çevirmişti onda. Dayısı Punç'u arabalardan birinin içinde saklamıştı ama yaşlı Kızılderili hayvanı ortaya çıkarmış ve kızmıştı arabayı çeken güçsüz öküzlere yük olduğu için. Ensesinin derisinden tutup kaldırmıştı Punç'u. Daisy ise tüfeğin namlusuyla küçük köpeğin arasına atılmıştı. Bir süre sonra Daisycik bitmek tükenmez yürüyüş günlerinin cehennemi sıcağı içinde güçlükle yürür, toz toprakta sendeleyip dururken hasta köpeği bir bebek gibi kollar arasında taşıyordu. Bütün bu sahneler bir daha geçit yaptı gözleri önünden ama Saxon hepsinden daha canlı olarak gördü Little Meadow çarpışmasını. Daisy de savaş alanındaydı. O gün bayrammış gibi tepeden tırnağa beyazlar giymiş, beline kurdelelerden bir kuşak bağlamış, saçlarını da kurdeleler ve bir tarakla tutturmuştu. Minik elleriyle su dolu kovalar taşıyıp duruyordu. Arabaların çepeçevre sınırladığı toprak alanda güneşin altında gidip geliyor, yakıcı ışınlar ve kızıl derililerin kurşunları arasından 100 metre uzaktaki su deliğinden kovaları doldurup yaralılara getiriyordu. Arabaların içerisinde acıdan bağıran, soğuk pınarlar sayıklayan yaralılara. Saxon kırmızı satenden küçük korseyi sevgiyle öptü, sonra hemen sarıp kaldırdı. Gözleri buğulanmıştı. Gizemli bir tanrıça, yaşantısı şaşırtıcı bir bilmece olan annesini o küçücük tapınağa kapatıp yatmaya gitti. Ama yattıktan sonra çocukluk belleğinin saptadığı birkaç sahne canlandı kapalı gözleri önünde. Hepsi de annesiyle ilgiliydi. Uykuya geçmek için her akşam böyle yapardı. Uykusu gelinceye dek annesinin görünümünü gözlerine hapseder ve bu görüntüyle birlikte dalardı ölüm gibi kapkara uykunun karanlığına. Ama ne var ki bu bildiği anne, vadilerde göçmen topluluklarıyla ilerleyen Daisy değildi. Sararmış fotoğraftaki kadın da değildi. İkisi de daha Saxon onları anımsayacak çağa varmadan yaşamışlardı. Hayır, her gece gördüğü annesi daha yaşlı bir kadındı. Uykusuzluktan çökmüş, çektiği acıdan yıkılmış, solgun yüzlü, ince bir yaratık. Hem tatlı hem kararlı ama. Yaşamaya kararlıydı da ondan yaşardı. Yoksa uykusuzluktan ölmesi işten bile değildi. Çıldırmaktan korkar, bu korkuya karşı sürekli savaş verir ve her şeye karşın uyuyamazdı. Dünyanın bütün doktorları bir araya gelseler ona göz yumduramazlardı. Durup dinlenmeden döner dolaşırdı evin içinde. Eski döşeğinden eski koltuğuna gider gelirdi bıkıp usanmadan, acılı uzun günler ve haftalar boyunca. Boyuna gülümserdi. Hoş, buna gülümseme denemezdi ya. Acılı insanların sırıtışıydı bu. Keskin, gri gözleri günden güne büyümekte, anlamsız bir görünüş almaktaydı. Ama hiç yakınmazdı. O akşam Saxon kolay dalamadı uykuya. Anneciği düşlerine giriyordu. O girmediği zamanda belinin yüzü beliriyordu güzel derin gözleriyle. Uyku dalgalar gibi kabarıp onu yutacağı zaman aynı soruyu bir daha sordu kendi kendine. Acaba bu adam mı kısmetim? 7. Ütü işi aynı hızla sürüp gidiyordu çamaşırhanede. Ama o 3 gün bitmek bilmedi Saxon için. Çalışırken bir şarkı mırıldanıyor, ütüsü sanki uçuyordu süslü kadın çamaşırları üzerinde. Miri hayran oluyordu. Bunca hızlı nasıl çalışabiliyorsun aklım ermiyor. Bu hızla 13-14 dolar çıkarırsın bu hafta. Saxon gülüyor, ütüden yükselen buharda altın harflerle çarşamba sözcüğünün belirdiğini görüyordu hep. Mary, nasıl buluyorsun biliyi diye sordu. Saxon açık yüreklilikle cevap verdi. Hoşuma gidiyor. İyi öyleyse ama çok ileri bak. Saxon neşeyle, canım istediğince ileri giderim diye karşılık verdi. Mary arkadaşını uyardı. Çok yüz vermezsen iyi edersin, sonra dert açarsın başına. Evlenecek tip değil o. Kızlardan çoğu anlamıştır bunu ama buna karşın asılıyorlar. Ben asılmam, ne ona ne de başka bir erkeğe. Benden sana söylemesi, bir kadın konuştuğu adamın ne biçim şey olduğunu bilmeli. Saxon durulmuştu, kekeledi. Yoksa şey mi? Ne demek istediği durumundan belli oluyordu. Yok canım, gerçi onu bundan alıkoyacak hiçbir neden yok ya. Çok dürüst ve namusludur ama kuyruğunu kaptırmaz kadınlara. Dans eder, peşinde dolaşır, hoş zaman geçirir ama çok ileri gitmez. Birçok kız var ki boşuna düşlere kaptırmış, sonra da ortada kalmışlardır. Şu sırada bir düzine kızın ona abayı yaktığına bahse girerim. Oysa hiç kimseye kaptırmıyor paçayı. Lily Sanderson adında bir kız vardı, tanırsın canım. Hani geçen yaz Shelmont'la Slavların pikniğine gelmişti. Boylu boslu, oldukça sevimli sarışın bir kız. Batch Willows'la birlikteydi. O işte.